الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet değerli arkadaşlar, en son geçen haftaki dersimizde Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerifi almıştık ve dedik ki bu hadis-i şerif namazdaki tekbirler ile alakalıydı. Kısaca bir özetleyelim, hem hatırımıza da gelsin. Dedik ki namazdaki tekbirleri biz kaça ayırıyorduk? İkiye ayırıyorduk. Bir iftitah tekbiri dediğimiz namazın rukunlerinden olan tekbir. Namazın başındaki namaza girmek için aldığımız tekbir. İkinci olarak da dedik ki intikal tekbirleri. Bu intikal tekbirlerinin ilim ehli arasında ihtilaflı olduğunu söylemiştik. Hatta cumhur, Hanefiler, Şafiler, Malikiler sünnet olarak görüyorlardı. İmam Ahmet ve hadis ehli bu tekbirlerin vacip olduğunu gördüklerini aktardık. Racih olarak da dedik ki racih olan vacip olduğudur. Racih olan intikal tekbirlerinin vacip olduğudur. Çünkü dedik ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den aktarılan hadis-i şeriflere dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu tekbirleri terk ettiği hiçbir hadiste ne bulunmuyor? Bize aktarılmıyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kılıç şeklini aktaran bütün hadis-i şeriflere döndüğümüz zaman Enver, görüyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu tekbirleri ne yapmamış? Terk etmemiş. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki beni namaz kılarken gördüğünüz gibi namaz kılın diye emrediyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu tekbirleri de hiçbir zaman terk etmiyor ise bu onun sünnet olduğunu ne yapmaz? Göstermez. Bir onun vacip olduğunu gösterir. Dedik ki hüküm olarak vaciptir. Peki dedik ki bu intikal tekbirleriyle ilgili. Rukudan doğrulduk. Semiyallahu lümen hamide dedik. Rabbena ve lekelhamd dedik. Ondan sonra Allahu Ekber dedik. Secdeye gittik. Bu tekbirin makamı, yeri, zamanı ne zaman dedik? Hareket halindeyken. Yani kıyamdan başladık. Secdeye doğru iniyoruz. Bu hareket esnasında ne yapacağız? Bu tekbiri söyleyeceğiz. Eğer kıyamdayken Allahu Ekber deyip hiç hareket etmeden tekbiri söyleyip tamamladıktan sonra hareket ediyorsak dedik ki bu tekbiri söylenmesi gereken yerde ne yapmadık? Söylemedik dedik. O zaman ne oldu? Namazdaki bir vacibi terk etmiş oluruz dedik. Veyahut da tam tersi, eğilmeye doğru başladık. Secde şeklini aldık. Ondan sonra Allahu Ekber dedik. Dedik ki bu da yanlış. Neden? Çünkü dedik ki bu intikal tekbirini bir rükünden diğer bir rükûne geçene kadar bu arada bu zamanda ne yapılması gerekiyor? Söylenmesi, yapılması gerektiğini söyledik. Daha sonradan Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerifi aldık. Orada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rükudan başını doğrulttuktan sonra Allahümme Rabbena lekel hamd derdi. Ondan sonra mil es-semavati ve mil el-ardı diyerek bu duayı okuduğunu söyler dedik. Bu duanın okumanın hükmü neydi Levent? Bu kısmı mil es-semavati ve mil el-ardı ve mil ama beynehuma dedik ki müstehap. Yani kişi bunu okursa ecir alır. Okumazsa da ne yapmış olur? Bu sünnetin ecrini alamaz dedik. Bugün de arkadaşlar İbn Abbas radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerifle ne yapacağız? Dersimizi almaya devam edeceğiz. Ve an İbn Abbas radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين متفق عليه. İbn Abbas radıyallahu anhu anlatıyor, aktarıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yedi kemik üzerine secde etmekle emrolundum. Yedi kemik bazı rivayetlerde yedi aza üzerine secde etmek ile emrolundum. Diyor ki bunlar Allah Resulü Aleyhisselam eliyle burnunu işaret ederek alın. Yani eliyle burnunu göstererek ne yaptı? Alın. Yani bu ikisini ne yaptı? Bir saydı. Ondan sonra diyor ki iki el kaç oldu?
İki.
Üç oldu. Yani iki el sağ bir, sol iki. Alınla burun bir sayıyoruz. Üç. Ondan sonra iki diz.
Beş.
Ve iki ayak uçları yedi. Bu hadis muttefakun aleyh. Yani Bukhari ve Müslim'de geçen bir hadis-i şerif. Bu hadisi şerhine geçmeden önce hadisin ravisi kim? İbn Abbas radıyallahu anh. Biz biliyoruz ki İbn Abbas radıyallahu anh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çok hadis rivayet eden sahabeler arasında. Değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den çok hadis rivayet eden sahabeler arasında. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anhu'ya bakıyoruz. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çok hadis rivayet eden sahabeler arasında. Peki diyoruz ki bu sahabelerin farklı özellikleri var. Mesela İbn Abbas radıyallahu anhu'ya bakıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde sahabenin sigarından, küçüklerinden. Ama öbür taraftan bakıyoruz Peygamber Efendimiz'den birçok hadis rivayet etmiş. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'ya bakıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den en çok hadis rivayet eden sahabi. Müslüman olduğu tarihe bakıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından 4 sene önce. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ilim meclislerinde 4 sene bulunmuş. Sahabeler arasında en çok hadis rivayet eden sahabe. İbn Abbas radıyallahu anhu'ya bakıyoruz. Küçük yaşta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde küçük yaşta olan bir sahabe. Ve yine bakıyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den birçok hadis rivayet etmiş. Peki bu sahabelerin rivayet ettikleri bütün hadisler muttasıl, yani direkt Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den birebir duydukları hadisler mi diyoruz? Değil. Değil mi? Çünkü bakıyoruz, İbn Abbas'ın rivayet ettiği bir hadise bakıyoruz. Belki Uhud Savaşı'nda, belki de daha dönemde, yani hicretten önceki dönemden bir şeyden aktarıyor bize. Ama o tarihe bakıyoruz, belki de İbn Abbas radıyallahu anh o tarihte doğmamıştı bile. Değil mi? Peki bu hadisler mürsel hadis kapsamına giriyor mu? Mürsel hadisin tarifi, tanımı neydi Muhammed? Mürsel hadis neye diyorduk? Mürsel hadis, tabiinin aradan sahabeyi düşürüp direkt ney? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etmesi. Burada da İbn Abbas radıyallahu anh veyahut da Ebu Hureyre radıyallahu anh arada başka bir sahabe var. Onu düşürüp kimden aktarıyor? Direkt Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den aktarıyor. İlim ehli diyor ki arkadaşlar, sahabenin mürseli muttasıl hükmündedir. Yani sanki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den birebir işitmiş hükmündedir. Neden?
Sahabenin sahabe
diyoruz ki sahabe o olayın ispat etmeden, tekit etmeden, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bunu söylediğini tekit etmeden o hadisi ne yapmaz, rivayet
etmez.
Yani muhakkak ki onu başka bir sahabeden, o işe şahit olan başka bir sahabeden işitmiştir ki o yüzden o hadisi ne yapıyor bize? Naklediyor. O yüzden diyoruz ki sahabenin mürseli bizim için nedir? Hüccettir. O yüzden diyoruz ki sahabenin mürselini 3 kısma ayırıyoruz. Birincisi, diyoruz ki biz bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den direkt rivayet ediyor. Yani direkt veyahut da şöyle diyelim, sahabeden gelen hadisleri biz 3 kısma ayırıyoruz. Birincisi, o sahabe direkt Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den duyup işitip bize aktarıyor. Bunda bir sıkıntı var mı? Diyoruz ki bunda bir sıkıntı yok. Zaten üzerinde ihtilaf da yok. İkinci grup hadis çeşidi, yani sahabeyle alakalı kısımla ilgili. Diyoruz ki sahabe bunu bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den aktarıyor. Diyoruz ki bu sahabenin mürseli olarak kabul edelim. Yani bunu başka bir sahabeden aldığını biliyoruz. Biraz önce verdiğimiz örnekteki gibi. İbn Abbas bize bir hadis aktarıyor. Ama bahsettiği olay onun belki doğumundan önceki bir zamana tekabül ediyor. Bu hadis için ne diyoruz? Biraz önce ne dedik? Muttasıldır. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aktarmış gibidir. Peki sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğunu da bilmiyoruz. Arada başka bir sahabeden aktardığını da bilmiyoruz. Bu hadisin hükmü nedir? Diyoruz ki aynı, bu da muttasıldır. Yani biz sahabenin direkt Peygamber Efendimiz'den duyduğunu veyahut da arada başka bir sahabeden aktardığını bilsek veya bilmesek Diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi eğer bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisini aktarıyor ise muhakkak ki onu tekit etmiş, onu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediğini kesin olarak bilmiş ki ne yapıyor bize? Aktarıyor. Bu vasıflarda olmaz ise ne yapmaz? O hadisi bize aktarmaz. O yüzden diyoruz ki bu kısım önemli. Bazı insanların kafasında da bu bazı sorunları ne yapıyor? Yaratabiliyor. Yani Ebu Hureyre radıyallahu anhu ile ilgili peygamberden en çok hadis rivayet eden sahabe diyoruz. Adam diyor ki ama diyor peygamberin yanında 4 sene kaldı. Yani 4 senede nasıl olur da en çok hadis rivayet eden sahabe olur. Değil mi? İnsanların aklında böyle fitneler kalıp hatta ne yapıyorlar? Hadis inkarcılığına kadar bu onu götürüyor. Biz diyoruz ki burada Ebu Hureyre radıyallahu anh bize aktardığı her hadis birebir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den duymuş olduğunu ne yapmıyoruz iddia? Etmiyoruz. Arada başka bir sahabeden bize aktardığı hadisler de olabilir ama bunların da hükmü nedir? Ehl-i sünnete göre muttasıldır. Yani bizim için delildir, bizim için hüccettir diyoruz. Bu hadis-i şerife dönüp baktığımız zaman bu hadis-i şerif bize hangi azalar üzerine secde edeceğimizi bize açıklayan, beyan eden bir hadis-i şerif olduğunu görüyoruz. O yüzden ilim ehlinin bir kısmı diyor ki namaz içindeki yapılan o fiillerden, yapılan hareketlerden, rükünlerden en faziletlisi diyorlar secde halidir. Çünkü kul secde anında Rabbine en yakın olduğu yerdir. Ve diyoruz ki secde anı kişinin Rabbinin huzurunda zelil olduğu, değil mi? Ezik olduğu, boynunu büktüğü en ne diyelim? En şerefli, en yüksek mertebe vaziyettir. Buna da dönüp baktığımız zaman bununla ilgili ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle diyor ki "Vescud vaktarib." Secde et ve yaklaş. Yani secde insanı ne yapıyor Allah'a? Yakınlaştırıyor. Yine başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor diyor ki "Akrabu ma yakunul abdu min rabbihi ve huve sacid." Kişinin Rabbine en yakın olduğu hal secde halidir. Ve yine hatırlarsınız yakın bir zamanda geçti. O hadis-i şerifte de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki "Amma sucud ama diyor secde feştehudu fiha biddua." Secdede duada ne yapın? İçtihat edin. Yani dua etmeye çaba sarf edin. فَقَمِنُنْ اَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ Diyor ki sizin bu yaptığınız secde esnasında yaptığınız dua kabul edilmeye en layık olan duadır. Yani ayetlere, hadis-i şeriflere dönüp baktığımız zaman secde halinin, değil mi? Kişinin Rabbi önünde boyun eğdiği, onun önünde eğildiği, en şerefli gördüğü yeri, alnını, yüzünü secdeye yere kapattığı hal olduğu için diyoruz ki yapılan namaz esnasında yapılan rükünlerin en faziletlisi olduğunu, ilim ehlinin bize aktardığını görüyoruz. Ve yine dönüp baktığımız zaman kibir sahibi, gurur sahibi olan insanlar Allah'ın huzurunda dahi secde etmekten ne yapıyorlardı? İmtina ediyorlardı. Hatta bazı sahabeler yeni Müslüman olmuşlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme diyorlar ki ey Allah'ın Resulü diyor tamam Müslüman olduk şeyi kabul ediyoruz da diyorlar biz bu namazı kılmasak olmaz mı? Diyorlar bu namazda bir boyun eğme var. Bir zelillik durumu var. Bazı sahabeler Müslüman olduğunda böyle söylüyorlar. Niye? Çünkü düşünün Kureyşlisin. Değil mi? Bütün insanlar sana itibar ediyor. Ve sen diyorsun ki günde ben 5 kez Allah'ın huzurunda ne yapacağım? Secdeye kapanacağım. Ama nefis ne yapmıyor bunu? Kabul etmiyor. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü bize dilediğin şeyleri şöyle yapalım. Ama diyor bu namazı kılmasak olmaz mı? Yani böyle secdeye kapanmasak olmaz mı? Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki hayır. Allah Azze ve Celle size bunu ne yaptı? Emretti. Ondan sonra sahabeler diyorlar ki tamam diyorlar sen öyle diyorsan hani sen böyle diyorsan o zaman yapalım. Tabi bunlar ne? İslam'a ilk gireceği, ilk girdiği zamanlarda olduğu için eski cahiliye kalıntıları var. Üzerlerinde büyüklük taslama gibi, kibir gibi, gurur gibi bazı kötü vasıflar var. Ne zaman ki iman kalplerine yerleşince o ibadetin, o secdenin ne yapıyorlar? Tadını, lezzetini alıyorlar. ve geçmişte üzerinde kalan o kötü adetlerden, kötü sıfatlardan, vasıflardan Allah'ın izniyle kurtulmuş, secdenin hakkını veren, değil mi? Allahu Teala'ya hakkıyla ibadet eden kullar haline geliyorlar. O yüzden diyoruz ki bu hadis-i şerife dönüp baktığımız zaman bize secde hangi azalar üzerine yapılıyor ondan bahsediyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem umirtu en escuda ala seb'ati a'zumin. Ben diyor 7 aza üzerine, 7 kemik üzerine secde etmek ile emrolundum. Burada umirtu, emrolundum. Emreden kim demiştik? Allah Azze ve Celle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emrolunduğunu söylüyor. Yine Sahih Bukhari'de diğer rivayetlere dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki umirna. Umirna ne demek?
Emrolunduk.
Emrolunduk. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisi ve aynı zamanda ümmeti. Başka bir rivayette, başka bir lafızda, yine Sahih Bukhari'de geçen başka bir lafızda emeren nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emretti. Kime? Sahabelerine. Yani rivayetleri topladığımız zaman diyoruz ki bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme has olmayan bir durum. Yani biz sadece şu rivayeti ele alsak umirtu, bu rivayetten ne diyebiliriz? Zahirine baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bu emredildi. Ama buradan ümmetini kapsar mı, kapsamaz mı? Bununla ilgili ne yapmamız lazım? Diğer rivayetlere, diğer hadislere dönmemiz lazım. Yani bu durum Peygamber Efendimiz'e has olan bir durum mu? Yoksa ümmetini de alakadar eden bir durum mu? O yüzden diyoruz ki eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyde emrolunuyor ise asıl itibariyle bu, diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi de kapsar, ümmetini de kapsar. Ta ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme has olan bir durum zikredilene kadar. Yani bununla ilgili bir örnek verdiğimiz zaman ne yapacak olay? Daha açık olacak. Ahzab suresi 50. ayeti kerimede İmra'aten mu'mineten in vehebet nefseha linnebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem in eradenin nebiyyü en yestenkihaha. Diyor ki eğer mümine bir kadın kendi nefsini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hibe ederse, bir kadın, mümine bir kadın kendi nefsini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hibe ederse, hediye ederse, diyor ki erâden nebiyyü en yestenkihâ. Ve diyor nebi de o kadınla evlenmeyi murat eder ise, isterse, onun nikah altına almak isterse, diyor ki ayet-i kerimede Allah-u Teala devamında hâliseten leke min dûnil mu'minin. Diyor ki bu sana has, müminler bundan müstesnadır diyor. Yani bu sana has bir durumdur. Ümmetin bundan müstesnadır. O yüzden diyor ki ilim ehli, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir kadın gelse, dese ki ey Allah'ın Resulü, ben kendimi sana hibe ediyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki, kabul ettim. Seni kendi zevcem olarak kabul ettim dediği zaman, diyoruz ki o kadın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin neyi oluyor?
Eşi oluyor.
Mehire gerek var mı?
Yok.
Babasının iznine gerek var mı?
Yok.
Diyoruz ki yok. Peki bu durum Peygamber Efendimiz için has bir durum mu?
Evet.
Diyoruz ayet-i kerimede olan ne diyor? Halisaten leke. Yani bu diyor sana has bir durum. Min dunil mu'minin. Müminler bundan nedir? Müstesnadır. O zaman diyoruz ki bu şekliyle bu ayet-i kerimeye dönüp baktığımız zaman bu ayet-i kerimenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme has olduğunu ayetin devamından ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Eğer bu ayeti kerimede haliseten leke kısmı olmasaydı min dunil mu'minin, o zaman ne diyecektik? Bu ümmeti içinde geçerlidir. Niye? Çünkü lafız genel olarak geliyor. Peygamber Efendimiz'i de kapsıyor, ümmetini de kapsıyor. Ama Allah Azze ve Celle burada peygamberini has kılarak ne yapıyor? Ümmetini bu hükümden çıkardığını açıkça ne yapmış oluyoruz? Görmüş oluyoruz. Peki elimizdeki hadis-i şerife dönüp baktığımız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme has olan bir durum olarak gözüküyor mu?
Yok.
Gözükmüyor. O zaman diyoruz ki ümmetini de içerir. Zaten biraz önce söylediğimiz gibi Sahih Bukhari'de geçen diğer rivayetler, değil mi? Allah Resulü Aleyhisselam'ın umirna bu şekliyle emrolunduk veyahut da emran nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü Aleyhisselam'ın sahabelerine emretmesi bunun ümmetini de kapsadığını bize göstermiş oluyor. Sonra hadisin devamında Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki alel cebheti ve eşara biyedihi. Yani İbn Abbas radıyallahu anhu aktarıyor, diyor ki alel cebheti. Diyor ki alındır ve eşara biyedihi ile enfihi. Ve sonunda diyor Allah Resulü Aleyhisselam ne yaptı? Alın olduğunu söyledikten sonra eliyle de burnuna işaret etti. Diyoruz ki o zaman biz alın ile burnu ne yapıyoruz? Bir aza olarak sayıyoruz. Eğer bunlar farklı farklı azalar olsaydı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte kaç aza üzerine secde edin diyor? 7 diyor. 7 aza üzerine secde edin diyor. Eğer bunlar birbirinden ayrı bir sayılmasaydı o zaman ne olması gerekiyordu? 8 olması gerekiyordu. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 7 aza üzerine secde edin dediğine göre, o zaman ve eliyle de burnuna işaret ettiğine göre diyoruz ki birinci aza hangisiymiş? Alın ile birlikte burun. O yüzden diyoruz ki sadece alnı üzerine bir insan secde etse secdesi geçerli olmaz. Burnun da ne yapması gerekiyor? Yere değmesi gerekiyor. Sadece burun üzerine secde etse, alnını değdirmese diyoruz ki secde olmaz. Geçerli değildir. Bunun farklı bir şekliyle ilgili kısımlarla ilgili de ne yapacağız? Burada biraz sonra aktaracağız. İkinci olarak Allah Resulü diyor ki وَالْيَدَيْنِ İki, el. Burada şimdi arkadaşlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bize iki el. Bu iki elin neresi olduğunu nasıl ayırt ediyoruz? İki el genel bir lafızla mı geliyor? Yani Arapçada yed dediğin zaman kol da bundan kastedilebilir. Bu kef dediğimiz yani ellerin olduğu bileğe kadar olan kısım da kastedilir. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem genel bir lafızla söylüyor. İki el diyor. Secdede iki elden kastı bileğe kadar olan kısım mı? Yoksa kolun hepsi mi? Bunu ne ile ayırt ediyoruz? Diyoruz ki arkadaşlar burada ilim ehli bir kaide aktarıyor bize. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de veyahut da sünnette eğer yet kelimesi mutlak olarak geliyor ise, yani mutlak olaraktan kastımız ne? Biraz önce söylediğimiz gibi el diyorsun genel bir lafızla geliyor ise diyorlar ki buradan kasıt nedir? Bileğe kadar olan kısımdır. Buradan kasıt bileğe kadar olan kısımdır. Delil olarak ne söyleyebiliriz? وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْتَعُوا اَيْدِيَهُمَا Değil mi? Hırsız kadının ve erkeğin elini kesin. İslam şeriatına göre hırsızın eli nereden kesiliyor? Omuzdan aşağı mı kesiliyor yoksa bilekten aşağı mı? Diyoruz ki burada genel lafızda geldiği için buradan kasıt ne? Bilek. Ve yine diyoruz ki eğer bir şey ile sınırlandırıldı ise bu yet kelimesi, el kelimesi ayette ve hadis-i şeriflerde bir şey ile sınırlandırıldı ise o zaman diyoruz ki o sınırlandırıldığı yere kadar kastedilir. Örnek olarak da ne? فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ Değil mi? Sadece burada olsaydı, اَيْدِيَكُمْ'da dursaydık ne anlayacaktık? Sadece bileğe kadar olan kısım anlayacaktık. Ama ayetin devamlı ne diyor? اِلَا الْمَرَافِقِ Yani dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Burada bizi neyle sınırlandırdı? Dirseklerle. O zaman biz ne anlıyoruz bu ayet-i kerimeden? Dirsekten aşağısı parmak uçlarına kadar ne yapacak? Yıkanacak. Ama bir önceki ayet-i kerimede ne anlıyoruz? Genel lafızlığıyla geliyor. Yet kelimesi. O zaman diyoruz ki bileğe kadar olan kısım. Başka bir ayet-i kerimede yine yani abdest ayetinin devamında فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَاَيْد۪يكُمْ مِنْ Yüzlerinizi ve ellerinizi ne yapın? Mesedin. Toprakla. Burada ellerinizi diyor. Nereye kadar kısmı mesedeceğiz? Bileklere kadar olan kısmı. Neden? Çünkü umum halinde gelmiş. Başka bir yerle sınırlandırılmamış. O zaman diyoruz ki kaideye göre eğer yet kelimesi Kur'an'da ve sünnette genel lafızlarıyla geçiyor ise diyoruz ki buradan kasıt bileğe kadar olan kısımdır. Eğer başka bir şey ile sınırlandırılıyor ise o sınırlandırıldığı yere kadar elin kapsamı ne yapılır? Anlaşılır diyoruz. Daha sonradan Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki var rukbeteyni. Rukbe neydi rukbe? Diz. Var rukbeteyni iki diz müsenna. Yani sağ ve sol ayağımızdaki dizler de neymiş? Secde azalarındanmış yere temas etmesi gerekiyormuş. Ve atraful kademeyn. Atraful kademeyn'den de kasıt arkadaşlar ayak parmakları. Yani secdeye kapandığınız zaman ayak parmaklarınız ne yapacak? Yere temas edecek. Burada ayaklardır demiyoruz. Yani topukların yere değme şartı yok. Ama ayak parmaklarının yere değme şartı arandığını söylüyoruz. Yine dönüp baktığımız zaman bu hadis-i şeriften istifadeler var arkadaşlar. Diyoruz ki 7 aza üzerine secde etmek vaciptir. Yani bu 7 azanın 7'si üzerinde de ne yapmamız gerekiyor? Secde etmemiz gerekiyor ve bu şekliyle de secdenin tam kamil bir secde olduğunu söylüyoruz. Hükmü neymiş arkadaşlar? Burası önemli. Hükmü vacip yani farz. Hükmü farz. Diyoruz ki o yüzden bu 7 aza üzerine secdenin edilmesinin ilim ehli vacip olduğunu, farz olduğunu söylüyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 aza üzerine secde etsen yeterli mi? Diyoruz ki yeterli değil. 7 aza üzerine de secde etmen gerekiyor. Diyoruz ki yine fayda olarak alnın üzerine tek başına secde etmek yeterli olmadığı gibi tek başına burnun üzerine secde etmek de yeterli değildir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ikisini bir aza olarak bize aktarmıştır. Ve yine ilim ehlinin cumhuruna baktığımız zaman alın ile burnun secdede bir arada yapılması ile ilgili İbn-i Munzir rahimahullah icma bize aktarıyor. Yani ilim ehlinin çoğunluğu bu konuda ne yapmışlar? İlim ehlinin bu konuyla ilgili nesi var? İcması var. Diyorlar ki tek başına burnun veyahut da tek başına alnın üzerine secde etmek secdede nedir? Yeterli değildir. İbn-i Munzir rahimahullah burada bize icmanın olduğunu ne yapıyor? Aktarıyor. O yüzden diyoruz ki arkadaşlar günümüzde bazı insanlar sarık takıyorlar. Taktıkları sarığın ne derler şu kısmına sarılan o dolanan yeri var ya orayı kalın tuttukları için ne yapıyorlar? Alınlarını kapatıyor. Zaten bununla ilgili kısmı da biraz sonra zikredeceğiz. Şimdi bununla secdeye kapandığı zaman eğer bu alnını açmıyor ise tam bu etrafından bağladı ise secdeye gittiği zaman orada düşünün belki 2-3 santimlik ne var bir kalınlık var. Yani o sardığı şeyin doladığı bezin kalınlığı var. Şimdi alnı yere değiyor mu? Değmiyor. Burnu yere değiyor mu? Eğer sadece alnının üzerinde şey yaparsa burnu da yere değmiyor. Diyoruz ki böyle bu şekliyle secde ne yapmaz? Geçerli olmaz. Ama sarığını yukarı doğru çekerse, alnı açık olursa, direkt alnı yere temas ediyorsa bunda da bir sıkıntı olmadığını söylüyoruz. Eğer bir insan bir hastalığından dolayı, bir sıkıntısından dolayı eğer secde edemiyorsa alnının üzerine bir hastalığından dolayı ne bileyim bir kaza geçirmiştir. Alnına burnuna dikiş atılmıştır. Onun üzerine yere ne yapamıyordur onu? Koyamıyordur. O zaman diyoruz ki bu insanın alnını ve burnunu yere koymaktan bu insan nedir? Muaftır. Yani özürlü olduğu için İslam dini ona hayır sen bu şeyde de acıca çeksen alnını yeniden secdeye koyacaksın demiyoruz. Evet, şimdi bununla ilgili bazı vasıfları ne yapacağız? Burada zikredeceğiz. Peki, dedik ki bir insan, biraz önce de söyledik. Mesela bir trafik kazası geçirdi. Alnına ve burnuna dikişler atıldı. Bu yüzden de ne yapamıyor dedik? Secdeye gidebiliyor. Yani secdeye gidebiliyor ama alnını ve burnunu secdeye koyamıyor. Bu konumda olan bir insan için senden secde düşer. Sen ima ederek secde mi et diyeceğiz? Yoksa diğer altı azan üzerine secde et. Bu kısmı terk et mi diyeceğiz? Bu kısmı terk edeceğiz. Çünkü dönüp baktığımız zaman فَتَّقُوا اللّٰهَ Allah'tan gücünüz ölçüsünde ne yapın? Korkun. Hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselam ne diyor? اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِاَمْرٍ Eğer size bir şey emredersem فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ Gücünüz yettiği ölçüde ne yapın onu? yerine getirmeye çalışın. Biz de diyoruz ki bu kimse diğer azalarıyla secde etmeye gücü yetiyor mu? Yetiyor. Ama alnını burnunu yere koymaya gücü yetiyor mu? Yetmiyor. O zaman deriz, diyoruz ki diğer azalarıyla secde eder, alnını ve burnunu da secdeye en yakın götürebileceği yere kadar ne yapar? Götürür ama yere değdirmese dahi o kimsenin secdesi geçerlidir diyoruz. Peki adamın sırtında bir sıkıntı var. Secdeye gidemiyor. Alnını ve burnunu koyamıyor. Sırtında bir sıkıntısı var. Bu adam için de aynı şeyi söylüyor muyuz? Yani diyor ki ben secde yaparım ama 2-3 tane azayı yerine getiremiyorum diyor. Ona yapabildiği kadar mı diyoruz yoksa eğer yapamıyorsan sen oturduğun yerde kıl, secdeyi imayla yap. Diyoruz ki secdeyi o kimseye ne yaparız? İma ile yap. Çünkü diğer adam diğer 6 aza ile secde etmesinde bir sıkıntısı yok. Ama bu öbür ikinci örnekte verdiğimiz adamın belinde bir sakatlık var. Zaten secdeye ne yapamıyor? Gidemiyor. Kapanamadığı için ona diyoruz ki sen olduğun hal üzerine oturarak veya yatarak neyse durumu o hal üzerine namazını kıl. Secde vakti geldiği zaman da ne yapacaksın zaten? İma ederek secdeni yapmanda bir sıkıntı yoktur diyoruz. Peki arkadaşlar bazı insanları dedik görüyoruz dedik ya adam secdeye gidiyor. Alnı burnu daha yere değip değmemesiyle birlikte secdeden kalkması bir anda oluyor. Bu adamın secdesi geçerli mi? He? Neden? Yedisi de yere değiyor. Biz ne demiştik? Namazın rükünlerinden bahsederken ne dedik? O azada yani o rükünde kişinin mutmain olması, temekkün etmesi gerekiyor dedik. Değil mi? O yüzden bir insan böyle secdeye gidip burnunu, alnını yere değdirip kaldırması bir oluyor ise diyoruz ki o adamın secdesi olmadığı gibi namazı da olmaz. Niye? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o namazını düzgün bir şekilde kılmayan kimseye ne diyor? Geldiği zaman yanına irci fesalli fe inneke lem tusalli. Geri dön. Namazını kıl. Çünkü sen namaz kılmadın. Bu adamın yaptığı hatalardan bir tanesi de neydi? Secdeyi tam hakkıyla yapmadığı için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu ne yapıyordu? Geri gönderdiğini söylüyoruz. Demek ki o zaman arkadaşlar secdeye gittiğimiz zaman temekkün etmek mecburiyetindeyiz. Öyle alnımızı başımızı değdirdik. Değdirir gibi kaldırdığımız zaman ne yapılmaz? Bu secde bizden kabul edilmez. Bırak bu secdeyi o namaz bizden kabul edilmez. Peki bir uzvun bir kısmı ile secde etmek tamamı yerine geçer mi? Mesela örnek verelim. Secdeye kapandım ben. Parmak uçlarımı, elimin parmak uçlarını yere değdiriyorum. Ama avuç içini yere değdirmiyorum. Parmak uçlarımın beşi de yerde değdiriyorum. Ama avuç içimi yere değdirmeden secdeye kapanıyorum. Diğer secde azalarım normal bir şekilde yerinde. Bu secde geçerli midir? Diyoruz ki bu secde geçerlidir. Neden? Çünkü bu hal üzerine biz bu adama 7 aza üzerine secde etmiş deriz. Çünkü elin bir kısmı ne? Yerde. Secdede bunu kaldırmıyor. Ama ne diyoruz? Secdesi tam kamil sünnet üzerine bir secde midir? Hayır. Diyoruz ki değil. Yani tam kamil vasıflarla secde etmemiştir. Ama secdesi nedir? Geçerlidir. Eğer azanın bir bölümü secdede yerde ise, yerde duruyor ise o zaman diyoruz ki bu kimsenin secdesi geçerlidir. Ama sünnete uygun bir şekilde tam şekliyle bir secde etmemiş olur. Peki bir insan tek elinin üzerine secde etse öbür elini kaldırsa. Hani biraz önceki örnekten bahsetmiyoruz. Parmak uçları değil de bir eli tamamen havada sağ elini koymuş sol elini değdirmiyor. Diyoruz ki o zaman ne olur? 6 aza üzerine secde etmiş olur. O zaman secdesi batıl olur. Peki bir özürden dolayı ise adamın kolu kırılmış. Kolunu göğsüne bağlamışlar alçı içinde. Sağ eliyle secde ediyor. Sol eli bağlı. Diyoruz ki o zaman olur. Niye? Gücünüz ölçüsünde ne yapın Allah'tan? Korkun diyoruz. Peki başka bir durum. Geliyor başka bir durum. Adamın ayaklarından bir tanesi kaşındı. Tamam mı? Ayakları yerde, sağ ayağı topuğu kaşındı. Secde esnasında. Sol ayağını kaldırdı yerden, o topuğunu veyahut da ayağın herhangi bir yerini, ki bunu da şahit olmuşsunuzdur değil mi? Bazı insanlar namaz kılarken, yani adamın ayağı kaşınıyor, bir tarafı kaşınıyor, bir bacağını ne yapıyor? Kaldırıyor veyahut da bir elini. Elini kaldırıyor, başını kaşıyor, takkesini düzeltiyor, bir şeyler yapıyor. Sonra yeniden elini yere koyuyor, secde etmeye devam ediyor. Bu azanın bir tanesi yerden kalktığı zaman, sonra yeniden geri döndüğü zaman, bu secde geçerli midir? Geçerli. Neden?
Yerine geri geliyor.
Diyoruz ki eğer secde süresinin büyük bir çoğunluğunda eğer secde de yerde duruyor ise bu secde geçerlidir. Ama eğer yani havada tuttuğu elinin yerde secdeden kalktığı andan itibaren secdede durduğu zaman, havada durduğu zamandan veyahut da meşgul olduğu işte bulunduğu zamandan daha çok ise o zaman diyoruz ki geçerli değildir. Hatta bazı ilim ehli bu konuyla ilgili diyor ki kısa bir zaman bile olsa kaldırdın, kaşıdın, yeniden yerine koydun. Diyor ki bu bile ne yapabilir? O secdeyi bozabilir. Neden? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki 7 aza üzerine secde et diyor. Sen diyor secdende bu elini kaldırdığın zaman 7 aza üzerine secde etmiş olmuyorsun. Ama diyoruz ki bu konuda yani racih olan, doğru olan görüş ihtiyaca binaen eğer el kalkıyor veya ayak kalkıyor ise sonra yeniden secde anında secdenin büyük bir çoğunluğunda yerde kalıyor ise diyoruz ki bunda bir sıkıntı olmadığını söylüyoruz. Başka bir fayda olarak arkadaşlar şunu zikredebiliriz. Kişi secde ettiği yer ile secde azaları arasındaki durumu, hali üç kısma ayırıyoruz. Yani secde azaları ile yer arasında bir şeyler giriyor ise biz bunu üç kısma ayırıyoruz. Birinci kısım olarak diyoruz ki insanın kendisinden yani kendi bedeninden, elbisesinden farklı, bunların dışında bir şey araya giriyor ise yer ile, secde ettiği yer ile secde azaları arasına giriyor ise diyoruz ki bunda bir sıkıntı, bir beis yoktur. Ne gibi? Normalde mescitlerde yere ne serilir? Halı serilir değil mi? Sen secde ettiğin yer ile, yani asıl itibariyle yer olaraktan kastımız ne? O zemin, yani yer küresiyle aranda senin halı varsa, arada bir temas, yani yere temas etmeni engelleyen bir şey, halı ve benzeri şeyler ise bu senin secdene zarar verir mi? Diyoruz ki bu senin secdene zarar vermez. Peki namaz kıldığın esnada, ikinci kısım, senin üzerinden, senden bir parça olan elbisen gibi veyahut da herhangi bir şeyin gibi, takken gibi, montun gibi bir şeyin araya girmesi namazına bir zarar, secdene bir zarar verir mi? Yedi aza üzerine secde yapmış olmanı engeller mi? Engeller mi? Engellemez. Neden? Diyoruz ki eğer sarık örneğinde verdiğimiz gibi kalın bir tabaka olduğu ise alnının ve burnunun yere secde etmesini engelliyor ise bunu engelleyeceğini söyledik. Buradan kastımız şu ki bununla ilgili de Enes radıyallahu anhu aktarıyor bize. Diyor ki kunna nusalli ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fi şiddetil har. Diyor ki bizler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte sıcağın en şiddetli olduğu zamanlarda ne yapıyorduk? Namaz kılıyorduk ve secde ediyorduk. فَاِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ اَحَدُنَا اَنْ يُمَكِّنْ جَبَهَةَ مِنَ الْاَرْضِ Eğer bizden birisi diyor, alnını yerde mutmain olana kadar tutmak istediğinde ve buna güç yetiremediğinde sıcaktan dolayı, çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında mescidin zemini neydi? Çakıl taşlarıyla, toprakla. Zemin buydu. Üzerde halı, onun üzerinde yerden alttan ısıtmalar bir şeyler yoktu. Havada sıcak, alınlarını yere koydukları zaman ne yapıyorlardı? Orada tutmaktan zorlanıyorlardı. Diyor ki eğer bizden birisi böyle yapamadığı zaman, zorlandığı zaman diyor ki basata fevbahu fesecede aleyhi. Diyor ki elbisesinin bir tarafını yere koyar ve onun üzerine ne yapardı? Secde ederdi. Demek ki sahabenin fiili bize neyi gösteriyor? ihtiyaç anında bunun yapılması nedir? Meşrudur. İhtiyaç anında elbisenin bir tarafını, bu sıcaktan da olabilir, aynı zamanda soğuktan da olabilir. Yani düşün, camide dışarıda kışın namaz kılıyorsun, cuma namazı olduğunu farz et. Geldiğin yerde de üzerinde bir şey bulamadın, mermerin üzerinde namaz kılıyorsun. Sabah namazına denk geldin, mermerin üzerindesin. Alnını secdeye koyduğun zaman, gerçi buradaki Türkiye'deki camilerde, namazlarda da alnını koymanla kaldırman bir oluyor ama imamın secdeyi uzattığını düşün. Ne oluyor? O sanki buza soy kafanı değdirmiş gibi. Ne yapıyorsun? Artık o soğuk beynine kadar ne yapıyor? İşliyor. O zaman araya elbisenin veyahut da ne bileyim bir şalın var, atkın var, bir şeyin var. Onu yere atsan, onun üzerine secde etsen olur mu? Diyoruz ki olur. Çünkü sahabe sıcakta buna güç yetiremedikleri zaman böyle yaptığını bize ne yapıyor? Aktardığını söylüyoruz. Peki arkadaşlar, eğer secde ettiğin azalardan bir tanesini araya koyuyor isen, Enver, o zaman ne olur? Mesela bir adam şöyle secde ediyor. İki elini birbirine bitiştirmiş. Alnını ve burnunu da ne yapıyor? Onun üzerine koyuyor. Yani iki elinin üzerine secde ediyor. İki elinin arasına değil, yani alın ve burun yere, eller yanda değil. Elleri bitiştirmiş. Alnı ve burnu nereye değiyor? Ellerinin üzerine değiyor. Bu hal üzerinde olan kimsenin secdesi geçerli midir? Diyoruz ki geçerli değildir. Çünkü bu kimse yedi aza üzerine ne yapmıyor? Secde etmiş olmuyor. Burası önemli arkadaşlar. Belki yine bu konuyla ilgili camilerde bazı insanların, yaşlı insanların böyle yaptığını görebilirsiniz. Yani elleri birbirine yakın tutup alnını ve burnunu ellerinin üzerine koyduğunu, yere koymadığını görür iseniz o insanları ne yapın? Uyarın. Çünkü secdesi geçerli değildir. Bu konuyla ilgili sorusu olan, o zaman bir sonraki hadis-i şerife geçiyoruz arkadaşlar. وَعَنْ اِبْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ اِذَا صَلَّى وَسَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ اِبْطَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Diyor ki İbn Buhayne radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki Nebi aleyhissalatu vesselam namaz kılarken secdeye gittiğinde iki elini koltuk altlarının beyazlığı görünene kadar açardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem secde ettiğinde ellerini, yani sağ ve sol elini başından ve omuzlarından ne yapardı? Öyle bir ayırırdı ki bu şekliyle ne yapardı? Koltuk altının beyazlığı arkadaki kişiler tarafından ne yapardı? Görünürdü. Yani bu anlamda mübalağa ederek, yani sağ ve sol elini ne yapardı? Şiddetli bir şekilde sağa ve sola doğru açtığını bize aktarıyor. İbn-i Buhayne radıyallahu anh, ismi Abdullah bin Malik el-Kışbi el-Ezdi. Buhayne annesinin adı, annesine nispet edilmiş bir sahabe. Bununla ilgili yine tanınan bir sahabeler var. Sahabeden birisi var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müezzinlerinden birisi. Annesine nispet edilen. Kim? Hatırlayanız var mı? Ama olan bir sahabe. İbni Ummu Mektum. Ummu Mektum radıyallahu anh kime nispet ediliyor da? Annesine nispet edilen sahabelerden bir tanesi. Bu sahabe de İbni Buhayne radıyallahu anh. Aynı şekilde Buhayne annesinin ismi. Babasının ismi ne? Malik. Ama annesine nispet edilen, onun ismiyle anılan sahabelerden bir tanesi. Onun sebebini bilmiyorum. Neden bu şekilde zikredilmiş? Onun sebebini bilmiyorum. Diyor ki İbn-i Buhayne radıyallahu anh, كَانَ اِذَا صَلَّى وَسَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ اَدَيْهِ. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldığında, secde ettiğinde kollarını ve pazılarını bedenin yan tarafından ayırırdı. Yani kollarını vücudundan ayırırdı. Hatta يَبْدُوَ بَيَاضُ الْاِبْتَيْهِ. Diyor ki koltuk altının beyazlığı gözünene kadar ne yapardı? Bu şekliyle mübalağa ederek koltuk altının beyazı görünene kadar ellerini vücudundan ayırdığını bize aktarıyor. Diyoruz ki bir kimse namaz kıldığı esnada ellerini bu derece açıp namazda ellerini birbirinden ayırmasının hükmü ne diyoruz? Sünnet. Namazın sünnetlerinden, müstahaplarından. Bu şekliyle ayrılmasa diyoruz ki secdesi olur. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bedeninden bir kısmının, yani koltuk altının görüldüğü bize burada aktarıyor. Çünkü diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem izar ve rida dediğimiz elbiseleri giyer. Bazen de ne yapardı? Gömlek giyerdi. İzar ve ridadan kastımız ne? Hacıların bugün giydiği elbise şekli var ya, alta beline doluyorsun bir kumaş parçası, üstüne de ne yapıyorsun? Bir kumaş parçası atıyorsun. Secde ettiğin zaman, ellerine tuttuğun zaman, açıkta tuttuğun zaman böyle dikişli bir kumaş olmadığı için koltuk altının beyazlığı ne yapıyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin? Gözüküyordu. Peki arkadaşlar, diyoruz ki bu fiil hem imam için, hem tek başına kılan için, hem de cemaat için geçerli bir sünnet midir? Diyoruz ki bu tek başına kılan için, imam olan kimse için, çünkü yanında kimse olmadığı için bu şekliyle secdede mübalağa etmesinde bir sıkıntı yoktur. Bu sünneti uygulamasında bir sıkıntı yoktur. Ama diyoruz ki cemaat için aynı şeyi ne yapamıyoruz? Söyleyemiyoruz. Neden? Şimdi düşünün, ben şöyle bir secde etsem, ellerimin aralığı yaklaşık olarak bir metre olsa, Levent de bir metre olsa, Muhammed'in, Hilmi'nin, biz 5 kişi kaç metre yer kaplıyoruz? Secdede 10 kişilik yer kaplıyoruz ama ayağa kalktığımız zaman ne oluyor? 5 kişi oluyoruz. Veyahut da şu anda bu sünneti Enver diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle namaz kılıyormuş. Ben de diyor bu sünneti ne yapayım? Tatbik edeyim. Camiye gidiyor, safa giriyor, her taraf sıkışık. Ama kollarını böyle bir açıyor, yanındaki adama secde etmeye fırsat vermiyor. O zaman yanındaki insana eziyet etmiş oluyor. Diyoruz ki eğer hal böyle ise, eğer bu şekliyle yanındakine eziyet ediyor isen, o zaman diyoruz ki senin bu sünneti terk etmen evla olandır. Çünkü sen bu sünneti işliyorsun ama yanındaki insanın huşusunu bozuyor isen, onu eziyet ediyor isen, sünneti işleyeyim derken neye düşüyorsun? Harama düşüyorsun. Müslüman kardeşine eziyet ediyorsun, harama düşüyorsun. O zaman biz diyoruz ki bir insan sünnet işleyeyim derken harama düşüyor ise bu istenilen matlup bir şey değildir. O zaman diyoruz ki senin bu sünneti terk etmen evla olandır. Bununla ilgili ilim ehli kaide olarak bunu söylüyor. Diyor ki terk-ü sünneti lidef il eza. Eğer diyor ezayı def etmek için sünneti terk ediyor isen, burada ezadan kasıt ne? Yanındakine eziyet etmen. Onu def etmek için sünneti terk etmen evla min fi'li sünneti ma'al eza. Yanındakine eziyet edip o sünneti işlemenden daha evladır. Anlaşıldı mı? O sünneti işlemenden daha evladır. Buna delil olarak yine ilim ehli şu hadis-i şerifi bize aktarıyor. İmam Ahmet'te ve Ebu Davud'da geçiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çıkıyor. İnsanlar Kur'an okuyorlar ve bunu sesli bir şekilde okuyorlar. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara bunu ne yapıyor? Nehyediyor. Mescitte sesli bir şekilde Kur'an okuyorlar. Allah Resulü bunu onlara nehyediyor ve diyor ki La tu'ziyenne ba'dukum ba'dan fil kıra'a. Sizden birisi diyor diğer bir kardeşine kıraat ederek, yani Kur'an okuyarak eziyet etmesin. Yani düşün, sen burada Kur'an okuyorsun. Ben de geldim mescitte, mescitteyiz. Sen sesli bir şekilde Kur'an okuyorsun. Ben de namaz kılmak istiyorum. Senin bu sesli Kur'an okuman benim huşumu ne yapıyor? Bozuyor. Okuduğum yere karıştırıyorum. Secdede, rükuda yaptığım zikirlere kendimi veremiyorum. Yani beni namaz kılmaktan tabiri caizse engelliyorsun. Diyoruz ki bu konumda sen belki bunu sesli okuman senin için iyi olabilir. Bu şekilde daha iyi anlıyor olabilirsin. Ama sen bunu böyle yaparak yanındaki insana eziyet veriyor isen ne yapman lazım? Bundan kaçınman gerekiyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onların güzel hayır iş yapmalarına rağmen, değil mi? Kur'an okumalarına rağmen etrafındakilere eziyet etmelerinden dolayı onları kıraattan ne yapıyor? Sesli bir şekilde okumaktan nehyettiğini. Diyoruz ki eğer sen sesli bir şekilde okuyor isen, yanındaki insanlara da rahatsızlık veriyorsan bundan kaçınman gerekir. Ama sen evde gece namazı kılıyorsun, geçtin bir odaya, kimseye bir rahatsızlık vermiyorsun, sesini de gerekli bir ölçüde yükselttin, ayetleri hem okuyorsun hem de bu şekliyle Yani sesli bir şekilde okuduğunda daha huşu içerisinde oluyorsan bunun bir sıkıntısı yok. Ama orada birisi var. Yarın işe gidecek, bir şey yapacak. Sen öyle bir bağıra bağıra okuyorsun ki o adamın uyumasına izin vermiyorsun. Belki de bu adam senin yüzünden sabah namazına kalkamayacak, kaçıracak. O zaman diyoruz ki senin bu yaptığın doğru bir şey değil. O yüzden diyoruz ki yani kendi ibadetlerimize özen gösterdiğimiz kadar eğer biz yaptığımız ibadetlerde başkalarına da eziyet ediyor isek o zaman evla olan bu yaptığımız şey müstahap olsa dahi, sünnet olsa dahi bunun terki o insana eziyet etmemizden, ona eziyet ederek ibadet etmemizden diyoruz ki daha evladır. Nasıl? Diyoruz ki zaten imam için, tek başına kılan için dedik ki bu ellerin açılması uygulanabilecek bir sünnet. Çünkü bir sıkıntı yok, yanında kimse yok. Ama cemaat için bu şekliyle ne yapıyoruz? Tafsilata gitmiş oluyoruz. Yine diyoruz ki burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ellerini ne yapıyoruz? Sağa ve sola doğru açtığını görüyoruz. Ama diyoruz ki eğer bir gece namazı kılınıyor ise veyahut da bir teravih namazı gibi kılınıyor ise, uzun bir namazsa, secdede uzun bir şekliyle duruluyor ise, insanın o zaman ellerini bu şekliyle açmayıp, dizlerine dayayıp oradan güç almasında da bir beis var mı Enver? Diyoruz ki bunda da bir beis yok. Neden? Çünkü yine İmam Ahmed'in, Ebu Davud'un, Tirmizi'nin bize aktardığı bir hadis-i şerifte diyor ki orada ta'le sucud ales sahabe. Diyor ki secdenin uzunluğu sahabelere artık ne yapmıştı? Zor gelmeye başlamıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem arkasında namaz kılıyorlar ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem secdeyi ne yapıyor? Çok uzun tutuyor. Bu kılınan namaz ne? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem arkasında kılınan namaz gece namazı. Fi kıyamil leyl. Şekav ve zalike ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve kal. Yani bu durumdan şikayet ettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buradaki şikayetten kasıt ne? Yani biz bunu kabul etmiyoruz. Bir daha secdeyi uzatma anlamında şikayet değil. Yani biz bundan yoruluyoruz. Ne yapabiliriz? Yani bu bize artık zorluyor. Secdeye gidiyoruz. Belki 15-20 dakika, yarım saat duruyoruz. Artık kollarımız ne yapıyor? Ağrıyor yani. Dayanmakta güçlük çekiyoruz. Bunun üzerine Allah Resulü diyor ki İsta'inu bir rukub. Dizlerinizden destek alın diyor. Yani ne yapın? Dirseklerinizi secdeye kapandığınız zaman eğer yorulduysanız dizlerinize ne yapın? Koyun. Dizlerinizden destek alarak o şekliyle secde edin diyor. Diyoruz ki eğer zaruret hali var ise, secde uzun tutuluyor ise bu şekliyle yapılması da ne yapar? Caizdir. Asıl itibariyle eğer ihtiyaç yok ise dirseklerin dizlere yapıştırılmasını ilim ehli ne olarak görüyor? Mekruh olarak görüyor. Yani sen secdeye kapandığın zaman dizlerini, dirseklerini, dizlerine değdirip o şekliyle secde yapıyorsan bu ne? Mekruh. Ama sen kıldığın namazda secdeyi uzun tutuyor isen, o zaman yorulduğunda dirseklerini, dizlerine değdiriyor isen, o zaman diyoruz ki bunda bir sıkıntı yoktur. Ve yine son olarak bu faydayı da zikredelim. Bugünkü dersimizi noktalayalım. Son olarak da diyoruz ki namazda koltuk altının, kişinin namaz kıldığı esnada koltuk altının görünmesi namazda avret yeri olmadığı manasına gelir. Çünkü bunu aktaran sahabe bize ne diyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin koltuk altının beyazlığı ne yapıyordu? Görünüyordu. Demek ki namazda o kısmın görünmesi namaza bir zarar vermiyor. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.